أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli abiler, biz bir önceki dersimizde 5 ayetten oluşan Felak suresinin 1. ve 4. ayetlerini işlemiştik. Son ayette kalmıştık. Felak suresinin 5. ayetini öbür derste inşallah anlatalım demiştik. Çünkü 5. ayetle alakalı söyleyeceklerimiz biraz olduğu için, dersin uzamaması için dedik öbür derse bunu saklayalım. İnşallah ben bugün sizlere Felak suresinin 5. ayetinin son ayetini inşallah tefsir etmeye gayret edeceğim. Şimdi ilk olarak Felak suresinin 5. ayetini okumadan önce Felak suresinin 1. ve 4. ayetlerinde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ne diyordu? Bir onu hatırlayalım. Ne buyuruyordu Rabbimiz Celle Celaluhu? Kul e'udu bi rabbil felak. De ki felakın Rabbine sığınırım. Felak ne demekti? Sabah. Yani sabahın Rabbine sığınırım. Neyden? Min şerri ma halak. Yaratmış olduğu şeylerin şerlerinden. Yani bu şeyler ne olursa olsun. Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden. Ne olursa olsun bu şeyler. Mesela bunun içine gece girebilir. Gecenin şerri vardır. İşte köpeklerin şerri vardır. Rüzgarın şerri vardır. İşte insanların şerri vardır. Cinlerin şerri vardır. Yani şer namına ne varsa. Ve min şerri gâsikin idâ vakab. Gündüzün akabinde karanlığıyla birlikte gece girdiği zaman. Yani girdiği zaman gecenin şerrinden. Gecenin şerrinden de özellikle sığın diyor. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Ve düğümlere üfüren kadın sihirbazların şerrinden Allah'a sığınırım de diyor. İşte dört ayet bu şekildeydi. İşte şimdi tefsirini yapacağımız ayete geçelim. Ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Yani bu ayet, bugün inşallah tefsirini yapmaya gayret edeceğimiz bu 5. ayet hasetten bahsediyor. Yani büyük günahlardan bir günah olan ve maalesef Müslümanlar arasında yaygın bir halde olan ve kalp hastalıklarından bir tanesi olan hasetten inşallah bu ayet bahsediyor ve biz de bununla alakalı bazı malumatlarda bulunmaya çalışacağız. Şimdi abiler, ilk olarak haset ne demek? Bir ondan bahsedelim. Haset nedir? Kim tarifini yapacak hasedin? Hasedin tarifini kim yapacak? Buyurun abi.
Başkasında olan bir malla onda olmaması mesela. Kıskanmak.
Yani kıskanmak, ama yani sadece bunu malla sınırlandırmak tabii.
Ona ondaki nimet verir.
Yani şöyle diyelim. Allah-u Teala'nın bir Müslümana bahşetmiş olduğu, ihsan etmiş olduğu, vermiş olduğu bir nimetin o Müslümandan gitmesini istemek. O Müslümandan zahir olmasını, yok olmasını istemek. Bunu temenni etmek. İşte haset budur. O gitmesini istediği o kişinin, o haset eden kişinin gitmesini istemiş olduğu o nimet dini bir nimet de olabilir. Yani uhrevi bir nimet de olabilir. Dünyevi bir nimet de olabilir. Fark etmez. Mesela örnek verelim. Allah Celle Celaluhu bir Müslümana mesela mal ve mülk vermiştir. Zenginlik vermiştir. O Müslüman mesela maaşı iyi olan bir işe girmiştir. İşte işleri çok güzel gidiyordur. Ve hatta mesela birisi ona çok böyle kıymetli bir eşya hediye etmiştir. Hani Allah'ın hep ikramları. Mesela ev hediye etmiştir. Araba hediye etmiştir. Veyahut da işte Allah-u Teala o bir Müslümana ilim vermiştir, irfan vermiştir. İşte gece ibadetini yapan birisidir. Geceleyin mesela kalkıp Allah'ın huzurunda kıyama duran birisidir. İşte oruçlara mesela dikkat eden birisidir. Yani Allah'ın fazılları yani. Hem dini hem de dünyevi olarak düşünün. Veya da işte Allah ona mesela güzel bir ses vermiştir. Veya da Allah ona güzel bir çocuk ihsan etmiştir. Güzel bir zevce, güzel bir kadın, mesela saliha bir kadın ona ihsan etmiştir. Yani düşün, düşünebildiğin kadar yani. Ne kadar nimet varsa. İşte Allah-u Teala'nın bir Müslümana bahşetmiş olduğu o nimete kıskanmak ve o nimetin o Müslümandan zail olmasını, yok olmasını istemeye ne deniyor? Haset deniliyor. Şimdi abiler, bu hasedin çeşitli şekilleri var. Mesela kimi haset şekli var ki kişi sadece o Allah'ın kendisine nimet vermiş olduğu o Müslümandan sadece o nimetin gitmesini temenni eder. Bak sadece temenni ediyor, sadece. Ama kimi hasetçiler de var. Temenni etmekle kalmıyor. Bir de Allah'ın o Müslümana vermiş olduğu o nimetin ondan gitmesi için sözlü veyahut da fiili olarak da çalışıyor. Çaba sarf ediyor, gayret sarf ediyor. Böyle de olabilir. Veyahut da mesela kimisi de vardır, kimi hasetçiler de vardır mesela temenni ederken ondan o nimetin gitmesini veyahut da temenniyle birlikte bunun için çaba sarf ederken o nimetin kendisine de dönmesini ister. Onda mesela güzel bir nimet vardır, işte zenginlik vardır, makam vardır. Allah mesela işte o Müslümana bir makama getirmiştir, bir rütbe ona ihsan etmiştir, bahşetmiştir. Yani hem ondan gitmesini temenni ediyor veya da gitmesi için çalışıyor ama bir de bununla birlikte ondan gitmesini istediği nimetin kendisine dönmesini istiyor. Böyle bir hasetçi de olabilir veyahut da sadece o nimetin ondan gitmesini temenni ediyor ve de bununla birlikte çalışıyor, çaba sarf ediyor sözlü ve fiil olarak ama o nimetin kendisine de dönmesini istemeyebilir. Yani fark etmez, ayrım yok. Hepsi de nedir? Hepsi de hasettir abiler. Hani illa işte o zahir olmasını istediği nimetin kendisine de dönmesini istemesi şarttır ki o zaman haset olsun. Veyahut da işte o sahaya temenni etmek yetmez. Bir de bununla birlikte o nimetin ondan zahir olması için sözlü ve fiilde çalışması, gayret sarf etmesi gerekir. İlla böyle bir şart var mı? Böyle bir şart yok abiler. Hepsine ne denilir? Hepsine de haset denilir. Dolayısıyla abiler haset nedir? Allah-u Teala'nın bir Müslümana vermiş olduğu nimetin yok olmasını istemektir. Temenni etmektir ve bundan rahatsızlık duymaktır. İçin daralmasıdır. Hakikaten değil mi yani hasetçide ne vardır böyle bir sıkıntı, bir bunalım, bir stres, bir dert, bir tasa, bir hüzün vardır değil mi? Allah'ın mesela bir Müslümana vermiş olduğu nimeti görüyor. Allah işte o Müslümana güzel bir çocuk ihsan etmiştir. Güzel bir iş maaşı mesela iyi olan bir iş ihsan etmiştir vesaire artık bütün nimetleri düşünebilirsiniz. Onu mesela duyduğu zaman, işittiği zaman o Müslümana Allah'ın öyle bir fazılda, bir ikramda bulunduğunu böyle işi daralmaya başlıyor, bunalıyor, yüzü değişiyor, rengi bir anda böyle atıyor, işi böyle alevler doluyor. Ama ne zaman ki işitiyor ki ya o yani kendisi sebebiyle haset etmiş olduğum o nimet o Müslümandan gitti. İşte çok güzel bir evi vardı, duyduk işte evi yanmış. İşte malına zarar gelmiş, o Müslüman mesela hastalanmış. İşte o Müslümana mesela büyü yapılmış. Çok iyi mesela hafızası vardı. Kur'an hafızıydı. Çok böyle ezberlediği zaman bir şeyi çok böyle hızlı bir şekilde ezberleyebiliyordu ve çok geç unutuyordu ama işte sihir yapıldı, büyü yapıldı ve de bir şeyler oldu. Kaza geçirdi. Yani beyninde hasar oluştu. Artık yani bunu daha da çoğaltabilirsiniz. Böyle bir şey işittiği zaman hemen ne yapıyor? O bunalımı, o stresi böyle kendisinden gidiyor. Sanki böyle üstünden böyle bir dağ kalkıyor değil mi? O hani içinde böyle ateş toplanmıştı ya ona karşı böyle bir kin, bir nefret besliyordu, bir kıskançlık besliyordu ya. O böyle ateşin, o içindeki ateşin sönmesini böyle derinden böyle bir nefes alarak böyle oh diye adam böyle diyesi geliyor gerçekten. Hakikaten de oluyor yani. Allah böyle bir şeyden bizleri muhafaza etsin. Çok pis bir şey değil mi? Ne kadar çirkin bir şey yani. Sen Allah Müslümana bir şey ihsan etmiş, bir şey bahşetmiş. Tamam sen de olmayabilir ama Allah'ın kazası kaderi yani Allah ona öyle bir taksimatta bulunmuş. Sana öyle bir nimet vermemiş ama ona öyle bir nimet vermiş. Ama buna rağmen adam ondan canı sıkılıyor, bunalıyor ve o Müslümandan o nimetin alındığını duyunca da böyle rahatlıyor. Oh be diyor işte şimdi işte oldu diye böyle yani böyle kendine rahatlatıyor. İçindeki böyle alevi ateşi böyle söndürüyor böyle içinden böyle derin bir nefes çekerek ve derin bir nefes vererek. Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Çok çirkin bir davranış yani. Bakın abiler bir de bir şey var. Hasede benziyor ama haset gibi haram olan bir şey değil. Bilakis mübah olan bir şey. O da nedir? Gıpta. Gıpta ne demektir? İmrenmektir. Yani Allah mesela bir Müslümana bir nimet bahşetmiştir. Sen de o Allah'ın bahşetmiş olduğu o nimetin kendinde de olmasını istiyorsun ama o Müslüman kardeşinden de o nimetin zahir olmasını istemiyorsun. Heh işte bakın buna gıpta denilir. Bununla hiçbir problem yok. Hani problemler de bakın hasede benziyor biraz değil mi? Birazcık benziyor. Haset kıskançlık etmek ama gıptada bakın kıskançlık etmek yok, imrenmek var. Kıskançlık etmeden sen ne yapıyorsun? O nimetin kendine de gelmesini istiyorsun ama o kardeşinde de yine olmamasını temenni etmiyorsun. İşte buna gıpta denir ve bunda hiçbir beis Allah'ın izniyle yoktur. Şimdi bakın ayette ne diyor Allah-u Teala? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın yani bizden istemiş olduğu hasetçinin şerrinden sığınırım de diyor değil mi? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ İşte مِنْ شَرِّ حَاسِنْ اِذَا حَسَدْ Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sığın. Şimdi bu hasetçinin şerri ne ki? Şimdi hasedi biz anladık. Hasetçinin kim olduğunu da anladık. Peki bu hasetçinin peki şerri nedir? Hasetçinin şerri abiler şu iki şeyden bir tanesidir. Birincisi, o haset ettiği zaman o adam kime artık haset etmişse ona ya zarar verir ya eziyet verir, eza verir. Yani haset artık kalbinde içinde oluşmuştur. O içinde olacağın o hasedi neye döndürür? Zarar vermeye, eziyet vermeye, eza vermeye çevirir. Yani ister mesela bu zarar vermesi o kendisi sebebiyle Müslümana haset etmiş olduğu o nimete yönelik de olabilir. Veyahut da başka bir zarar da olabilir. Mesela bunun birkaç tane örneğini vereyim. Şeytanın Adem Aleyhisselam'a olan hasedi. Şeytan Adem Aleyhisselam'a haset etmişti. Nasıldı? Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam yaratılıyor ve Allah-u Teala şeytana ve diğer meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor ve Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Secde etmediği için de ne oluyor? Şeytan cennetten çıkartılıyor, doğru mu? Cennetten çıkartılıyor ve Adem Aleyhisselam da cennete yerleştiriliyor. Yani Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a cennet nimeti vahşediyor, bakın. Ve şeytanı da bundan mahrum bırakıyor. Şeytan da bakın şimdi Adem Aleyhisselam'a haset işte ediyor. Yani bak Allah ona cennet nimeti verdi ve beni cennetten çıkarttı. Bakın şeytanın hasedi. Şeytan haset ederek Adem Aleyhisselam'a ne yaptı? Yaklaştı ve onun cennetten çıkmasını, yani o kendisi sebebiyle Adem Aleyhisselam'a haset ettiği o cennet nimetinin ondan gitmesi için ne yaptı? Vesvese verdi. Taha suresinden öğreniyoruz. Ne dedi işte? Eğer bu yasaklanmış olan ağaçtan yerseniz siz ebedileşeceksiniz. Hiç ölmeyeceksiniz ve hiç bitmek bilmeyen, hiç tükenmeyen bir nimete, bir mülke, mala sahip olacaksınız diye bu şekilde onlara böyle yaklaştı ve onların bu şekilde yasak ağaçtan yemesini sağladı. Bakın mesela bu bir misaldir. Ve nasıl bir misal? Bakın şeytan nasıl bir yönde zarar veriyor? O kendisi sebebiyle Adem Aleyhisselam'a haset etmiş olduğu o nimetin gitmesi yönünde bir zarar veriyor. Dikkat edin. Hani zaten hani neden dolayı haset etmişti şeytan? Cennette olduğu için, cennet nimeti Allah ona bahşettiği için, işte onu cennetten çıkartmak için ne yapıyor? O nimetin ondan zayıf olması için ona işte böyle bir vesvese de bulunuyor. Başka mesela bir misal verelim. Adem Aleyhisselam'ın oğulları Kabil ve Habil. Kabil Habil'i öldürdü, değil mi? Peki öldürmesinin sebebi neydi? Habil'e olan hasediydi abiler işte. Hasedinden dolayı öldürdü. Nasıl? Allah-u Teala mesela bizlere Kabil ve Habil'le alakalı olan kıssayı nerede anlatıyor biliyor musunuz? Hangi surede anlatıyor? Maide suresinin 27. ve 31. ayetleri arasında anlatıyor. Kabil ve Habil kıssasını o ayetlerde bulabiliriz. Nasıl mesela kısaca hatırlıyorum. Bu Kabil ve Habil Allah-u Teala'ya bir kurban takdim etmişlerdi. Yani kurbandan kastettiğim Allah-u Teala'ya yakınlaşma vesilesi olabilecek bir şey takdim etmişlerdi. Habil ne takdim etmişti? Habil çoban olduğu için bir koç Allah-u Teala'ya kurban etmişti. Koçlarından en güzelini takdim etmişti. Çünkü Habil dediğimiz gibi çobandı. Ve koçlarından en böyle güzelini, en güzelini Allah-u Teala ne yapıyor? Sunuyor, takdim ediyor. Kabil ise o da Allah-u Teala'ya bir şeyler sundu, takdim etti. Ama sunduğu şey neydi? En böyle kötü bir demet sümbüldü. Çünkü o da çiftçiydi, yani tefsircilerin aktardığına göre. O çiftçi birisiydi. Ve takdim etmiş olduğu şey de böyle, yani en kötü sümbül, bir sümbül demetiydi, bir başak demetiydi. Ama en kötülerinden seçti. İşte bunun sonucunda Allah Habil'in bu kurbanını kabul etti ama Kabil'inkini kabul etmedi. İşte bak Allah, yani Habil'e bakın böyle bir nimet bahşetti, değil mi? Yani onun kurbanını kabul etmek suretiyle böyle bir nimet bahşetti. Hemen Kabil ne yaptı? Bundan haset duydu. Allah bak bana bu yani şeyi nasip etmedi ama Habil'e nasip etti. Habil'inkini kabul etti ama benimkini kabul etmedi. Bakın kıskançlık duydu ve kıskançlık neye dönüştü? Kıssanın devamından anlıyoruz ki öldürmeye dönüştü. Seni öldüreceğim dedi ve kıssa bu şekilde devam ediyor ve öldürüyor. O zaman demek ki Kabil burada ona zarar verdi, değil mi? Habil'e onun hasedi ona zarar vermeye itti. Ama peki hangi yönde bir zarar? Kendisi sebebiyle haset etmiş olduğu nimetin zahir olması yönünde mi bir zarar? Hayır. Öldürme, direkt yani kökten halletme yani. O nimetin ondan gitmesi yönünde bir zarar vermedi de öldürmeyle, öldürme gibi mesela bir zarar verdi yani. Bakın buradan Kabil ve Habil ile alakalı kıssadan bahsetmişken şunu söyleyeyim. Yeryüzünde bakın. Yeryüzünde ilk işlenen günah nedir? İşte hasettir. Yani o cinayete, çünkü cinayet değil. Neden dolayı? Çünkü cinayete sebep olan şey neydi? Haset. Yani önceden bir haset vardı. Hani yeryüzünde ilk işlenen günah, ilk işlenen işte şu anda bazı açıklamalarında bulunmuş olduğumuz hasetti yani. O kadar böyle kötü bir Hasretler Rabbimize de bundan muhafaza buyursun yani. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de kime hasret etmişlerdi? Yusuf Aleyhisselam'a hasret etmişlerdi. Demişlerdi ki Yusuf ve babası, Yusuf ve kardeşi babalarına bizden daha sevimlidir diyerek, babamız onlara daha çok seviyor diyerek o ikisini haset etmişti ve Yusuf Aleyhisselam'a ne yaptılar? O hasetleri onları neye itti? İşte Yusuf Aleyhisselam'a zarar vermeye itti. Ve ne yaptılar? Kuyuya attılar. Yine mesela bir tane daha örnek vereyim. Haset eden mesela bir kimse başka nasıl mesela bir zarar yönüne başvurabilir? Sihir yaptırabilir. Değil mi? Adamın mesela işleri çok güzel gidiyordur. Onun mesela işleri kesada uğrasın diye böyle mesela bir sihir yaptırabilir. Veyahut da işte yuvası dağılsın. Ailesindeki mesela huzurluluk, mutluluk dağılsın diye sihir yaptırtabilir mesela. Yani Allah'ın izniyle tutar mı tutar? Geçenki dersimizde sihir mevzusundan da biraz bahsetmiştik. Ve hatta mesela onun hafızasının ezberinin kapanması için, değil mi? İşte mesela çok güzel tespitler yapan birileridir. Çok mesela güzel tespitler yapabiliyordur, tecrübelidir. Güzel böyle çıkarımlarda bulunabiliyordur. Allah ona mesela böyle bir kabiliyet vermiştir. Güzel mesela konuşan birisidir, hitabeti güzeldir. Allah ona böyle bir nimet bahşetmiş ama gidip mesela işte sihirbaza ondan bu nimetin kalkması için ne yaptırabilir mesela? Sihir yaptırabilir. O nimetin zahir olması veya da o nimetin kullanılmaması için sihir yaptırabilir. Yani o zaman birincisi neymiş? Biz şu ana bakın dört tane misal verdik. Bir şeytandan misal verdik. Bir Kabil ve Habil olayından misal verdik. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'a hasedinden misal verdik ve sihirden misal verdik. Bütün bunların hepsi neye misal abiler? Hani haset adamı neye sevk ediyor? Hani hasetçinin şerrinden sığınırım diyor ya. Şer ne işte? Hasetçinin ona zarar vermesi, eza vermesi. Birinci o zaman şık buymuş. Haset ettiği zaman kişi ne yapar? Nasıl bir şer gösterebilir? Ona eziyet vererek, ona zarar vererek. Bunun dört tane bakın misaline verdik. İkincisi peki, ikincisi nasıl yapar? Haset ettiği kişiye nazar eder. Bakın bu da işte haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım diyor işte. O şerden ikinci kısımda nedir? Nazar etmesidir. Nazar var mıdır dinimizde? Vardır. Kesinlikle vardır. Aleyhissalatü vesselam bakın bir hadiste buyurur ki bakın Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmiz'de, İmam Ahmed'in Müslim'de geçen sahih bir hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor ki el aynu hakkun. Nazar değmesi haktır diyor. Nazar vardır abiler. Yani mesela bir hasetçi, bazı hasetçiler vardır. Allahu Teala'nın işte bir Müslümana bir nimet bahşettiğini duyar, dini veyahut da dünyevi. Ya ona nazar eder, yani o haset etmiş olduğu kişiye nazar eder. Veyahut da o kişinin çocuğuna nazar edebilir. Veyahut da malına, mülküne nazar edebilir. Allah muhafaza o nazar kişiyi öldürebilir bile, biliyor musunuz? Nazar böyle acayip bir şey. Hani çok acayip bir şey bu nazar. Enteresan bir şey. Yani o nazar eden kişinin o pis nefsinden, o habis nefsinden artık böyle bir şey çıkıyor. Ama artık nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz yani. Acayip manevi bir şey. Vasfedemiyoruz, bilmiyoruz. O pis bir şey çıkıyor. Gözüyle artık o haset ettiği kişiye bakıyor. Veyahut da onun işte malına, çoluğuna, çocuğuna bakıyor. Ya öldürebiliyor. Veya delirtebiliyor. Hasta edebiliyor. Allah muhafaza yani. Malını talan edebiliyor. Mesela adamın arabasına bakıyor diyelim. Çok böyle güzel arabası var. Arabasına bir bakıyor. Araba 100 metre sonra pert yani, öyle diyelim. Veyahut da araba mesela bozuluyor. Araba darmadağın oluyor. Hatta babam bana anlatmıştı. Babama da onun arkadaşı anlatmış. Yani bizzat böyle yaşanmış olay. Diyor ki işte babamın arkadaşı babama. Yani yanımda diyor bir adam vardı diyor. Kapının önündeydik böyle, caddenin işte önündeydik işte. Öyle duruyorduk işte iş yerinin önünde. Yanımızdan diyor böyle çok güzel böyle bir Mercedes geçti diyor. Adam ama öyle bir bakmış ki yani, demiş ulan ne Mercedes be demiş. Araba 50 metre 100 metre gidiyor. Araba darmadağın oluyor. Bakın nazarın ne kadar etkisi var yani. Veya da mesela adamın ekinlerine bakıyor yani. Ekinleri çok güzel böyle güzel fidanlar işte böyle bahçeler, domatesler, patatesler falan çıkıyor. Onun ekinlerine bir nazar ediyor. Ekinlerin hepsi talan oluyor mesela. Olabilir mi? Olabilir. Veyahut da mesela kişinin çocuğu vardır. Çocuğuna nazar eder. Çocuğu sakatlayabilir, yamultabilir bir taraflarını yani. Olabilir bunlar. Ya da mesela çocuk yiyor, içiyor, yemesine ve içmesine hiç mesela bir sıkıntı yok. Doktora götürüyorsun. Doktor bey, hani şuna bakın şu bebek zayıf. Yani yiyor, içiyor ama yine de zayıf, cılız, hastalanıyor. Yani bunun sebebi nedir? Bir bak diyor. Doktor bakıyor, hiçbir şey göremiyor yani. Yani bunun hiçbir hani hastalığı yok diyor. Bizim görebildiğim kadar hiçbir hastalık yok. Ama işte nazar olmuş işte o çocuğa. O çocuk yani ondan dolayı cılız, ondan dolayı böyle işte yani hastalıklara böyle maruz kalabiliyor. Hani bu nazar örneklerini her birimiz yani kendi içimizde, kendi hadisemizde biliriz yani. Dolayısıyla nazar haktır ama tabii nazar boncuğu var mıdır dinimizde? O yoktur bak. Nazar haktır. Nazar vardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle sabittir ama nazar boncuğu var mıdır? Allah muhafaza. Bugün mesela nazar boncuğu ve benzeri bir takım şeyler takıyorlar. Ne amacıyla? İşte nazardan veya da hasetten, işte zarardan korusun. Gelebilecek olan zararı def etsin diye. Eğer ki bakın yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Eğer ki bizatihi o nazar boncuğunun o zararı def edeceğine, yani bizatihi o zararı def eden nazar boncuğudur inancıyla arabasına, iş yerine, evine vesaire asarsa bu adam ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Ama eğer ki şöyle bir inanca sahip olursa, yani bu nazar boncuğu bizatihi sıkıntıyı def etmez. Sıkıntıyı def eden Allah'tır ama bu nazar boncuğu sadece sıkıntının def edilmesi noktasında bir sebeptir. Bu ise küçük şirk işlemiş olur. Çünkü yine zararı def edenin nazar boncuğu değil Allah olduğuna inandığı için küçük şirk işlemiş olur. Niye? Çünkü Allah'ın zararın def edilmesine sebep kılmadığı, o nazar boncuğunun sebep olduğuna inanıyor adam. Eğer ki Allah'ın sebep kılmamış olduğu bir şeyin sebep olduğuna inanılırsa bu ne olur işte? Bu küçük şirk olur. Bu bir kuraldır yani. Yani mesela aklıma geldi, görmüşsünüzdür belki, nazarı mesela bazı insanların çok kuvvetli yani. Mesela özellikle kadınlarda bu nazar gerçekten kuvvetlidir. Bazı kadınlar vardır hakikaten böyle baktığı zaman yani dağıtıyor, kırıyor, parçalıyor, çok acayip yani. Mesela evinize geliyor, evinize böyle güzel fayanslar mesela döşemişsiniz veya da tabaklar böyle güzel güzel orada duruyor. O kadın bir evinize geliyor, tabaklar kırılıyor, fayanslar çatırdamaya başlıyor. Olabilir mi? Sular dökülmeye başlıyor. Olabilir bunlar. Nazar haktır abiler. Bakın Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayeti mesela aktarayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımı olan Ümmü Seleme'nin yanına geliyor ve Ümmü Seleme'nin de orada, Ümmü Seleme'nin yanına geldiği zaman da bir tane cariyesini görüyor ve cariyesinin yüzünde de böyle bir değişiklik görüyor. Yani alimler bu değişikliğin işte yani bir siyahlık veyahut da işte sen adama tokat atarsan hani böyle yüzünde bir iz olur ya. Öyle bir yani yüzünde bir değişiklik görüyor ve de bir sarılık, bir solgunluk görüyor. Yani onun yüzünde böyle bir değişiklik görüyor yani. Sonra Aleyhisselatü Vesselam soruyor, diyor ki yani niye bunun yüzü böyle yani? Niye bu cariyenin yüzü böyle diye? Aleyhisselatü Vesselam sorunca oradakiler de diyor ki Ümmü Seleme beraberindekiler fe inne biha en nazra diyor. Çünkü o cariyede diyor nazar vardı ey Allah'ın Resulü. Diyor. Nazar ona değdi de ondan dolayı böyle yüzü değişik değişiktir diyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki festerku leha. O zaman diyor eğer nazar değmişse o zaman onun için diyor rukiye yapsınlar diyor. Hani ona rukiye yapılmasını talep edin diyor. Rukiye zaten hepimizin manasını biliyoruz. O zaman demek ki yani nazardan ötürü de bir kimseye nazar değmişse biz buradan anlıyoruz ki rukiye yapmak nedir dinimizde? Meşrudur yani. Nazar değdiğinden dolayı ona rukiye yapılmasında inşallah hiçbir beis yoktur. O zaman yani dikkat edin, Allah-u Teala ne diyor? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden diyor bakın. Haset ettiği zaman. Niye özellikle böyle diyor Allah? Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Haset edenin şerrinden demiyor. İza haset diyor. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Niye? Çünkü kişi haset ettiği zaman o haset onu ne yapıyor? Hareketlendiriyor. Ya onu işte o haset ettiği Müslümana zarar vermeye sevk ediyor. Veyahut da onu nereye sevk ediyor? Nazar etmeye sevk ediyor. Ama bakın şunu da söyleyeyim abiler. Yani nazar illa böyle kötü kasıtla bakan kimseden ötürü olmuştur diye düşünmeyin bakın. Yani bazı nazarlar var. Adam aslında içinde hiç böyle kötü bir kasıt gizlemiyor. Hani haset etmiyor karşı tarafa ama hani bakıyor işte ona ama yoksa içinden öyle kötü bir kasıt yok. Bakıyor ama yine de nazar etki edebiliyor ona yani. Olabilir mi? Olabilir. Hani her nazarı dokunan kişi kötüdür. Bu kesin işte haset içinde beslemiştir. Kötü bir kasıtla baktı. Böyle bir şey yok yani. Adam hiçbir kasıtlı olmadan olmadığı halde bakmıştır. Yani nazar etmiş olabilir. Yani siz belki farkınızda olmadan bile birilerine nazar etmiş olabilirsiniz yani. Halbuki içinizde öyle bir kötü kasıt yok ama yani bir şekilde yani o şekilde nazar tesir edebilir Allah'ın izniyle. O yüzden nazar haktır. Yine hasetle alakalı bakın şunları da söyleyelim ki yani hasedin ne kadar kötü bir şey olduğunu ifade etme adına. Haset abiler Yahudilerin özelliklerindendir. Allah-u Teala Bakara suresinin 109. ayetinde açıkça Yahudilerin Müslümanlara, Allah'ın Müslümanlara bahşetmiş olduğu nimete haset ettiğini söylüyor. Haseden min indi enfusihim diyor. Yani bu Yahudilerin özellikleridir. Özelliklerinden bir tanesidir haset yani. Aynı zamanda abiler haset nedir? Şeytanın da özelliklerindendir. Çünkü şeytan Allah'ın müminlere bahşetmiş olduğu dini ve dünyevi nimetlerin onlardan gitmesini istemez mi? Bunun için çalışıp çabalamaz mı? Şeytanın bak bu şeytanın da aynı şekilde özelliklerinden bir tanesidir. Aynı şekilde abiler haset Allah-u Teala'nın kaderine itiraz etmektir. Hani Allah-u Teala tamam sana o nimeti vermemiş olabilir dini veyahut da dünyevi. Ama ona vermiş. Hani Allah'ın kaderi bu şekilde tahakkuk etmiş. Allah onu zengin kılmış ama seni fakir kılmış. Allah onun hıfzını, işte onun güzel okumasını yani istemiştir, dilemiştir. Ona böyle bir kabiliyet vermiştir ama sana böyle kabiliyet vermemiştir. Yani bunu da çoğaltabilirsiniz. Ona böyle iyi bir iş nasip etmiştir, sana iyi bir iş nasip etmemiştir. Bu Allah'ın kaderi. Bizler daha doğmadan önce bunların hepsi yazılmıştı zaten. E şimdi haset eden adam ne yapıyor? Allah'ın ona verdiği o nimeti kerih görüyor. Yani niye onda var? Veya da mesela neden onda var da bende yok? Diye Allah'ın kaderine itiraz ediyor yani. Allah muhafaza. Ve dolayısıyla ne demiş oluyor? Allah adaletle hükmetmemiştir. Yani ona vererek ama bana vermeyerek Allah adaletle hükmetmemiştir demiş olmuyor mu dolayısıyla? Halbuki Allah a'delül adilin değil midir? Adaletlilerin en adaletlisi değil midir? Ve hikmet sahibi değil midir Allah-u Teala, değil mi? Hakim, Allah'ın hakim ismini, hikmet sıfatını hep Kur'an'da ve sünnette okumuyor muyuz? Hikmet nedir? Hakim ne demek hakim? Allah'ın isimlerinden bir isim. Yani her işi yerli yerine koyan anlamına geliyor. Allah hakimdir. Allah onu fakir kılmış, Allah onu zengin kılmış, seni fakir kılmışsa bunun bir hikmeti vardır. Her biriniz imtihanı farklı. Bakın yani haset etmek aynı zamanda şu hadise de ters olan bir şeydir. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yani hep her birimizin bilmiş olduğu bir hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz diyor kardeşi kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz diyor. E şimdi mesela sen kendin için ne istiyorsun? İşte ilim istiyorsun, işte iyi bir iş istiyorsun, zenginlik istiyorsun, işte güzel bir saliha bir kadın istiyorsun. Ama mesela bak bu senin kendi nefsi için istediğin bir şey değil mi? Ama mesela Allah sana vermiyor, başka bir kardeşine veriyor. İşte bak Aleyhisselatü Vesselam diyor kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemedikçe. Allah kardeşine vermiş ama vermesine rağmen sen yine ne yapıyorsun? Onda niye var? Ondan zahir olmasını istiyorsun. Bak kardeşin için istemiyorsun kendi nefsi için istediğini. Allah ona vermiş. Onda yine hala o nimetin devam etmesini istemiyorsun. Tam tersi zahir olmasını, yok olmasını istiyorsun. Hasetle alakalı söylemek istemiş olduğum şeyler bu kadardı. Bir de son olarak Felak ve Nas suresiyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam bakın Nesai'de ve Beyhaki'de geçen bir hadiste buyuruyor ki مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا İsteyen kişi diyor şu Felak ve Nas suresi gibi başka bir şeyle isteyememiştir. Hani bu kişi Felak ve Nas suresiyle eğer bir şey isterse yani korunmayı nazardandır, hasettendir, şeytanların hem insi olsun hem de cinni olsun bunların şerlerinden, vesveselerinden korunmayı istiyorsa İşte Felak ve Nas suresi gibi başka bir şeyle isteyememiştir diyor. Hani en iyi şey, en güzel olan isteyeceği şeyle istemiştir diyor. Yani bundan daha güzeliyle istenemez diyor. Yine devam ediyor. وَلَسْتَعَاذَ مُسْتَعِيدٌ بِمِثْلِهِمَا Yine aynı şekilde sığınan bir kimse, Allah'a sığınmayı isteyen bir kimse bu Felak ve Nas suresinden daha güzel olan bir şeyle sığınmamıştır diyor. Yani Felak ve Nas suresi bizleri bütün şerlerden koruyan Allah'ın izniyle koruyan surelerdir. Allah'ın kelamıdır. Allah ne diyor? Kul diyor değil mi? De ki diyor. Nas surelerini ve Felak surelerini Allah niye indirmiş? Bizler bunu okuyalım ve bu şekilde nazardan, hasetten, şeytanın vesveselerinden bu şekilde Allah'a sığınmış olabilelim. Bakın Felak suresinde, Nas suresinde ilk olarak tefsirini yapmış olduğumuz Nas suresinde nelerden sığınma isteği vardı? Şeytanın vesvesesinden değil mi? Kul e'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasel hannas. Vesvese veren şeytanların şerrinden. O zaman bakın demek ki bizler Nas suresi okuduğumuz zaman neyden sığınmış oluyoruz? Şeytanın vesveselerinden sığınmış oluyoruz bakın vesvesesinden. Nas suresinde o zaman bu var. Vesvese. Vesvesenin ne demek olduğunu söylemiştik değil mi? Hani şeytanın ne yapması? İnsanın böyle aklına, zihnine onun hayır olan bir ameli yapmaktan alıkoymak için veya da onu kötü bir işe sevk etmek için kafasına, beynine böyle ilka ettiği, koyduğu böyle düşünceler, fikirler, böyle takayyüllerdir. İşte bak sen Nas suresini okuduğun zaman Allah'ım beni bu şeytanın vesvesesinden koru demiş oluyorsun. Felak suresini okuduğun zaman değil mi neydi? Min şerri ma halak. Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden diyor. Bakın aslında bu ayet bile yeter. Yaratmış olduğun şeyler ne varsa ister insi olan şeytanların ister cinni olan şeytanların şerri olsun. Gecenin şerri olsun. Sihirbazların şerri olsun, nazar edenlerin şerri olsun, haset edenlerin şerri olsun. Hastalıklar mesela hastalık da bir şer değil midir? Bir kötülük değil midir? Mesela işte herhangi bir hastalık yani. Hastalık olarak ne olarak olursa olsun, ister manevi bir hastalık olsun, ister bedensel, fiziksel bir hastalık olsun fark etmez. Min şerri ma halak ifadesi içine hepsi de giriyor. Ondan sonra ne diyor? Sihirbazların şerrinden, haset edenin şerrinden, yani gecenin şerrinden. Yani sen Felak suresini okuduğun zaman şer namına ne varsa aslında hepsinden de sığınmış oluyorsun Allah-u Teala'ya. O yüzden abiler bizler hem dünya hayatımızı hem de uhrevi hayatımızı sağlama alabilmemiz için hem dünyada hem de ahirette mutlu ve mesut bir şekilde sıkıntılardan, streslerden, bunalımlardan uzak bir şekilde ibadetlerimiz noktasında da öyle, manevi hayatımızda da öyle rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak Felak ve Nas surelerini asla ve asla ihmal etmeyelim abiler. Sabah akşam zikirleri var değil mi? Sabah yapılan zikirler var, akşam yapılan zikirler var. Bunları abiler lütfen lütfen ihmal etmeyelim. Sabah namazını kıldınız, kalkmayın hemen. Zikirlerini yaptın ya. Hemen sabah akşam zikirlerine salı. Sabah akşam zikirlerinde ne de var? Felak suresi var. Nas suresi var değil mi? 3 defa Felak suresi okunuyor. 3 defa Nas suresi okunuyor ve İhlas suresi okunuyor. Aynı şekilde akşam zikirlerinde de öyle. İkindi namazı kılın. İkindi namazını kılın. Kalkmayın hemen. Tesbihatlarınızı yaptıktan sonra akşam zikirlerini yapmaya koyun. Bunda zor olan bir şey yok ki. 10 dakikanızı 15 dakikanızı alır. Ya ama hocam işte akşam sabah akşam zikirlerine bakıyoruz. Bayağı böyle bir zikir var işte şunu 100 defa yap. Yani bayağı böyle yani bizim gibi böyle işte yani kalbi kararık. Yani böyle manevi yatı böyle yüksek olmayan Allah'la bağları böyle çok zayıf olan kimseler. Yani bu zikirlerin hepsini gerçekten biz yapmaya böyle zorlanıyoruz. Tamam yani şöyle yapabilirsin. İlk başta sabah akşam zikirlerini yapacağın zaman belli olan zikirleri işaretle. Yani o sabah akşam zikirleri başlığı altında sıralanan bütün zikirleri yapman şarttır. Yapmazsan o zaman sana hiçbir faydası dokunmaz diye bir şey yok. O zikirlerden birkaç tanesini seç. 5 tanesini seç ve bunlardan muhakkak Felak ve Nas sureleri kesinlikle olsun. Ayetel kürsü olsun. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi şeyun fil ardı ve la fis sema. Huves semiul alim mesela zikri olsun. Eûzu bi kelimâtillâhit tâmâti min şerri mâ halak. Ve buna benzer mesela manalarına bakın. Ve işte rivayetlerine bakın işte kim bunu okursa işte şöyle şöyle şeyden sığınmış olur, şöyle şeyden Allah onu muhafaza eder diye. Onları tespit edin. Yavaştan yavaştan. İlk başta 5, bir 10 gün boyunca böyle 5-6 tane zikir yapın. Sonra bunu 20'ye çıkartın. Sonra hepsini yapmaya gayret edin. Ya da mesela bir 5 dakika yapın. Ondan sonra bir 10-15 dakika dinlenin. Sonra işte yani bir yerde diyelim dışarı çıktınız. Yürürken yapın. Otobüste, arabada giderken. Ve de bir 5 dakika dinlenin, 10 dakika dinlenin, yine tekrar oturun, yine zikrinizi yapın. Yani ayakta yapın, yatarak yapın, fark etmez yani. Yeter ki bunları yapın yani. İkindiden akşama kadar, akşam ezanının okunması vaktine kadar bunları yapalım. Ha diyelim unuttuk, yapamadık akşam ezanına kadar. Akşam namazından sonra da inşallah yapılmasında bir beis yok. Sabah namazını kıldıktan sonra mesela yapamadık, güneş doğdu. Normalde sabah zikirlerin ne zamandan başlar? Asıl Allah-u Alem doğru olan görüşe göre sabah namazı vaktinin girişinden güneşin doğuşuna yani sabah namazı vaktinin çıkışına kadar yapamadınız diyelim. İnşallah diğer alimlerin içtihadına göre güneş doğduktan sonra da sabah zikirleri yapılabilir. Yolda yürüyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Bunları ihmal etmeyelim bakın. Bunlar yapıldığı takdirde hani bütün hem insi şeytanların eziyetlerinden, şerlerinden, işte suikastlarından yani köpeklerin, işte rüzgarın, gecenin yani az evvel saydık ya sihirbazların, nazarın, cinlerin sana musallat olmasından, vesvese vermesinden, her şeyden bakın. Felak ve Nas sureleri yani bütün bunların hepsini kapsayan bir sureler. Bunlara kişi okuduğu zaman otomatikmen bunlardan Allah-u Teala'ya sığınmış oluyor. Herkese abiler bakın sabah akşam zikirlerin dışında bir de farz namazlarını bitiriyoruz ya. Zikir yapıyoruz. Bakın onları kesinlikle ihmal etmeyelim. O zikirlerde de aynı şekilde Felak ve Nas sureleri vardı. Yani sadece 33 defa Subhanallah, 33 defa Allahu Ekber yok. Bunları da tabii yapacağız ama bunun dışında muhakkak Felak ve Nas surelerini okumayı ihmal etmeyelim. Sabah ve akşam namazlarının dışındaki namazlarda bir kere İhlas, bir kere Felak ve bir kere Nas suresi okunur. Yani bu üç sureyi baz alarak söylüyorum. Ama sabah ve akşam namazlarında ise ne kadar okunur? 3 defa İhlas, 3 defa Felak, 3 defa da Nas suresi okunsun. Yani bunları da biiznillah yapalım. Aynı şekilde mesela yatarken tam artık yatağımızda yatıyoruz. Avucumuza ne yapalım? 3 kere İhlas suresi, 3 defa Felak suresi ve 3 defa da Nas suresini okuyalım. Yani birer kere yani bir defa okuduk Felak ve Nas suresi ve İhlas suresini. Üfle eline ve bedenin artık elinin, bedenin nerelerine kadar ulaşıyorsa oralarına sür. Aynı şekilde Ayetel Kürsi'yi de okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle sabaha kadar hiçbir şekilde cinler size yani uyku halinde size bir şekilde musallat olamazlar Allah'ın izniyle. Ama tabii bunları okurken de bilinçli olarak, şuurlu olarak okuyalım yani. Hani ben bunu niye okuyorum? Ben niye Felak ve Nas surelerini okuyorum namazdan sonra? Sabah akşam zikirleri yaptığım zaman, işte yatarken veya da başka zamanlarda neden dolayı okuyorum? Hani hem ecir almak için, hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak için, hem de nazardan, hasetten vesaire bütün olan şer namına ne varsa hepsinden Allah'a sığınmak için ben bunu okuyorum. Bu niyetle, bu şuurla okuyun, Allah'ın izniyle size hiçbir şey olmayacaktır. Rabbim Celle Celaluhu'nun tabi kaza ve kaderi hariç nedir? Allah-u Teala yani kulunu koruyacaktır. Bu sureler boşuna inmedi. Aynı şekilde mesela çocuklarımıza da bunları okuyalım. Yani çocuklarımızın nazardan, hasetten vesaire korunması için yani ne yapalım? Felak ve Nas surelerini okuyalım, onun üzerine üfleyelim. Ya da elimize okuyalım, elimizi onun üzerine sürelim. Aleyhissalatü vesselam mesela ne yapmıştır? Felak ve Nas surelerine Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh torunlarını ne yapmıştır? Bu şekilde rukiye yapmıştır onlara. Felak ve Nas surelerini onlara okumuştur. Çünkü çocuk olduğu için onlar okuyamaz değil mi? Okuyamadıkları için, zikirden uzak oldukları için, hatta üstlerinde belki necaset falan da olduğu için şeytanın saldırılarına maruzdurlar yani. Ondan dolayı çocuklarımıza da okumayı ihmal etmeyelim. İnşallah bu dersine bu kadarlıkla yetinelim.